Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemali hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, şu varlık aleminde bulunuşumuzun gayesi Yüce Allah'a kulluk içindir. Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi 56. ayetinde Rabbimiz وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ beyanı ile insanların ve cinlerin Allah'a ibadet için Allah'ın muradı istikametinde hareket etmek üzere yaratıldığını bildirmektedir. Amellerimizin Allah katında makbul olması, kabul görmesi ise usulüne uygun olarak, niyet olarak sırf Allah'ın rızası için samimi olarak sorumluluk şuuru içinde yapılması gerekmektedir. Peygamber Efendimiz ashabıyla sohbet ederken din samimiyettir, ettinun nasiha, din samimiyettir buyurmuş. Ashabtan bazıları kime karşı diye sorduklarında Allah Resulü Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların önderlerine ve Müslümanlara karşı buyurmuştur. Din samimiyettir. İbadetlerimizin Allah katında kabul görmesi için usulüne uygun yapılmasını ve niyet olarak da sırf Allah'ın rızasını yerine getirmek üzere yapılması gereğine özellikle işaret ediyoruz. İnsanın niyeti öylesine önemlidir ki değerli dostlar, insan yapamadığı bir amelden bile ihlas ve samimiyetinin bereketi neticesinde nice lütuflara mazhar olabilmektedir. Yapamadığı bir amelden nasip olup da karşılık göreceğini merak etmiş olabilirsiniz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, müminin niyeti, maksadı, ihlası, samimiyeti amelinden daha hayırlıdır. Çünkü İslam nazarında amellerin değeri onların ortaya çıkmasına sebep olan niyet ve ihlas ile ölçülür. Yani bir fiilin ortaya çıkmasında onu yapan kişinin maksadı ne işe hüküm ona göredir. İşte Peygamber Efendimiz bu gerçeği teyiden innemel a'malu binniyat veya innemel a'malu binniyye, ameller niyete göredir. Bir kimse bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamazsa Allah kendi nezdinde, kendi katında o kimse için tam bir iyilik sevabı yapar. Niyetlenir de yapamazsa, eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e kadar, daha fazlasına kadar çıkarır. Ve eğer bir kimse bir fenalık yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse, kötülükten vazgeçmesi karşılığında Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer kötü işe niyetlenir hem de onu yaparsa Allah o kimse için bir günah yazar. Ama iyilik yapmaya niyetlenir de yaparsa 10 katına, 700 katına, daha fazlasına kadar yazar. Kötülüğe niyet eder ve sonuçta da yanılır, o kötülüğü yaparsa bir günah yazılır. Bir kimse bir fenalığa niyetlenir ve onu işlerse karşılığında bir günah yazılır diyoruz. Fakat bir kimse iyilik, bir salih amel, Allah rızası için bir sevaplı işe niyetlenir, hem de o iyiliği yaparsa 10 iyilik sevabı yazılır ve bu sevabı 700 ve daha fazlasına kadar o kimse için çıkarılır diyoruz. Allah kulları için her daim hayrı, iyiliği, sevabı murad etmektedir de onun için böyle olmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, yüce dinimiz İslam her şeyden önce sağlam bir imana dayanır. İman daha varlık sahnesine çıkmadan önce galu belada Rabbimize verilen sözün ve o sözle başlayıp ahiret hayatına kadar uzanan kalbe ait bir kabul ve yöneliştir iman. İman dil ile ikrar, kalp ile tasdik diye tarif edilmiştir. İmanın en büyük göstergesi ise ameldir, amel. Çünkü insan ahirette amel defterine kaydedilen iş ve davranışlara göre hesaba çekilecektir. Rabbimiz insanın kendi katındaki değerini imana ve onun gereği olarak ortaya konulan amele bağlı kılmıştır. İslam için sadık iman ve sahih bilgi ne kadar önemliyse salih amel de o derece önemlidir. Amel, insanın inancının gereği olan yaşam tarzını benimsemesi, Allah'ın koyduğu sınırlara, emir ve yasaklara riayet etmesidir. Dahası bunları kuru bir zorunluluk duygusuyla değil, samimi bir mesuliyet bilinciyle yerine getirmesidir amel. Sadık imanın gereği Allah'ın rızası dilenerek yerine getirilen salih ameldir. Sadık imanın gereği salih ameldir. Evet, amel imanın gereğidir. Allah'ın rızasını ise bizim gönlümüzdeki, kalbimizdeki niyetimiz belirlemektedir. Bu konuda Peygamber Efendimiz, vücutta kalp denilen bir organımız vardır ki o doğru olduğu zaman bütün vücut doğru olur buyurmuştur. Onun için kalbinize, yüreğinize, niyetinize dikkat edin. İşte Rabbimizin rızasına uygun bir hayat ancak güzel niyetlerimize, yani salih, temiz bir kalbe, samimi bir niyete ve salih amellere sahip olarak erebiliriz Rabbimizin rızasına. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda salih bir mümin olabilmek için niyetimizin önemi hakkında sohbet etmek istiyoruz. Programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra şimdi dilerseniz Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Fatih Okumuş hocamız bugün Kafirun, Nasr ve Tebbet surelerini okuyacak ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul yâ eyyühel kâfirûn. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
دكتور إلهامي أيرانجو ile gönül sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Allah elçisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşık 13 sene devam eden Mekke döneminde Kureyşlileri putlara tapmaktan vazgeçirme ve Allah'ın birliğine davet etme mücadelesi vermişti. Hazreti Peygamber'in Mekke'de daha fazla taraftar topladığını, şirke bulaşmış inanç ve davranışları eleştirdiğini gören müşrikler onu engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor, ona hakaret ediyor, türlü işkenceler, akla hayale gelmez engeller çıkarıyorlardı Peygamber Efendimiz'e ve az sayıdaki Müslümanlara. İslamiyet'in Mekke'de yayılması müşrikleri çileden çıkarıyor, Müslümanlara olan kin ve düşmanlıklarını daha da artırmalarına sebep oluyordu. Öyle ki Müslümanlara uygulanan baskılar her geçen gün biraz daha artıyor, sertleşiyor, işkenceye, ezaya dönüşüyordu. Şartların her geçen gün biraz daha zorlaştığını gören Allah Resulü, İslam davetini Mekke dışına taşımaya karar verdi ve Müslümanların hicret etmelerini, yani Mekke'den ayrılmalarını istedi. Peygamber Efendimizin hicret emri üzerine Müslümanlar o güne kadar elde ettikleri bütün varlıklarını, akrabalarını, en yakınları da dahil her şeylerini Mekke'de bırakarak önce Habeşistan'a sonra da Medine'ye hicret ettiler. Öyle ki kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Mealindeki ayette işaret edildiği üzere bu uğurda yola çıkıp gideceği yere ulaşmadan vefat edenler de, ölenler de bulunuyordu. Sırf Allah rızası için Mekke'den ayrılarak göç eden muhacirlere hicret karşılığı mealini okuduğumuz Nisa suresi 100. ayette Allah'ın vaadi ise cennetti. Ancak rahatlıkla anlaşılacağı üzere bu öyle kolay yapılacak bir uygulama, kolayca verilebilecek bir karar değildi. İşte Müslümanlar Allah'ın rızasına nail olabilmek, İslam'ı başka diyarlarda başka kimselere tebliğ edebilmek için doğdukları, doydukları, çoluk çocuk sahibi oldukları, ömürlerinin büyük kısmını geçirdikleri Mekke'yi terk ediyor. Daha önce ismini bile bilmedikleri diyarlara, önce Habeşistan'a, daha sonraki yıllarda da Medine'ye göç ediyorlardı. Medine'yi biliyorlardı tabii. Her şey Allah'ın rızasına nail olmak için yapılıyordu. Her şey Allah'ın rızasına nail olmak için yapılıyordu. Ancak farklı bir amel için Medine'ye gelen biri de vardı hicret edenler arasında. Bu sahabi Mekke'den Medine'ye türlü sıkıntıları göğüsleyerek hicret etmişti. Ne var ki onun niyeti farklıydı. Bu sahabi Medine'ye hicretin faziletini elde etmek için gelmemişti Medine'ye. Onun Medine'ye geliş gayesi tamamen farklı bir sebebe dayanıyordu. Onun niyeti başkaydı. Niyeti anlatıyoruz ya, onun niyeti başkaydı. O aşık olduğu Ümmü Kays diye bilinen bir kadınla evlenebilmek için hicret etmişti Medine'ye. Çünkü aşık olduğu kadın Müslüman bir hanımdı ve diğer sahabilerle birlikte Hazreti Peygamber'in çağrısı üzerine Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Mekke'de evlenme teklifini kabul etmemiş, ancak Medine'ye gelince onunla evlenmişti. Söz konusu gizli niyetinden dolayı bu şahıs daha sonraları Ümmü Kays muhaciri, Ümmü Kays için hicret edilen diye anılmıştı. Bu olay üzerine Peygamber Efendimiz innemel a'malu binniye. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse hicreti hicretine sebep olan şeyedir buyurdu. Halbuki kim Allah ve Resulü için hicret ederse hicreti Allah ve Resulüne olacak ve cennetle mükafatlandırılacaktı. O Ümmü Kays için hicret etmişti. Allah ve Resulü için hicret etmemişti. Böylece Hazreti Peygamber insan fiillerinin, insanın yapıp ettiklerinin Allah katındaki değerinin ve sonsuz alem için karşılığının öncelikle niyete göre belirleneceğine dikkat çekmekteydi. Peygamber Efendimiz sadece dünyevi maksatlarla yapılan işlerin sonucunun ahirette bir karşılığının bulunmayacağını anlatıyordu. Her şey niyete bağlıydı. Değerli dinleyicilerimiz, Yüce Allah insanların yaptıklarından çok niyetlerine değer verir. İyi niyet sahipleri geçmiş milletlerde olduğu gibi bazen umumi helak içerisinde topluluklarıyla birlikte yok olabilmiştir. Bir de öyle bir fitneden sakınınız ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Umuma sirayetle herkesi perişan eder. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Enfal 25. ayetinde böyle bir durumdan söz edilmektedir. Buna göre toplum içerisinde bazı kötü kimselerin yaptığı sebebiyle toplumun tamamı fitneye, imtihana, ölümde dahil bir takım sıkıntılara düşebilmekte. İyi niyetli insanlar da bu kötülükten payını alabilmekte. Dikkat edilirse onlar da mutlaka payını alır demiyoruz. Alabilir diyoruz. Bu durum Yüce Allah'ın takdiridir. Sonsuz ilminin gereğidir. Peki bu insanların akıbetleri ahirette nasıl olacak? Onlar kötü insanlar değiller çünkü. Bu konuda Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir ordu Kabe'yi yıkmak ister. Kabe'yi yıkmak üzere yola çıkar. Medine çölüne geldiklerinde baştan sona tamamı batırılır, yok edilir, helak olurlar. Hazreti Ayşe onların arasında savaşmak için değil de başka sebeplerden dolayı o kervana katılanlar olabileceğini söyleyince Peygamber Efendimiz şu açıklamayı yapıyor. Baştan sona tamamı yerin dibine batırılır. Sonra ahirette herkes niyetlerine göre diriltilirler. Görüldüğü üzere iyi niyet sahibi masum insanların niyetleri genel azap gibi kimi durumlarda kendilerini dünyadaki felaketlerden koruyamamakla birlikte ahirette onlar için temel değerlendirme kriteri olacaktır onların niyetleri. Bu sebeple amellerin Allah tarafından değerlendirilmesinde ana ölçüt niyettir ve onların iradeleri buna göre ortaya çıkmaktadır, niyetlerine göre. Değerli dinleyicilerimiz, niyet de asıl olan Allah'ın da itibar ettiği, dil ile ifade edilen değil, kalpte sabit olandır, kalbinizde olandır. Dilinizde insanları yanıltmak için başka şeyler söyleyebilirsiniz çünkü. Sonsuz ilmi sayesinde kalplerde gizli olanları da dillerin söze döktüklerini de bilen Yüce Allah hem ibadetlerde hem de diğer davranışlarımızda samimi olmamızı, kalbimizdeki ile dilimizdekinin tutarlı olmasını ister. Peygamber Efendimiz ihlasla yapılan ibadetleri övmüş, arkasında samimi bir niyet bulunmayan, gösteri, şöhret, çıkar ve riya amacıyla yapılan davranışlar ise yermiştir, eleştirmiştir, tenkit etmiştir. Bir hadis-i şeriflerinde ibadetlerde niyetin ne derece önemli olduğunu anlatırken, kahraman denilmesi için savaşan kimsenin, cömert denilmesi için fakirlere yardımda bulunan kimsenin ve alim denilmesi için ilim tahsil eden kimsenin yaptıklarının Allah katında hiçbir kıymetinin olmadığını, hatta ibadeti Rabbin rızasını kazanma dışında niyetlerle yaptıkları için cezalandırılacağını ifade etmiştir Peygamber Efendimiz. Her işte olduğu gibi niyette de esas olan Allah rızasıdır çünkü. Allah Teala Allah'ın rızasını kazanmak amacı dışında farklı gayelerle güzel işler yapanların bu yaptıklarının niyetleri Allah rızası olmadığı için yaptıklarının boşa gideceğini Bakara suresi 264. ayetinde haber vermektedir. Amelin kabul edilmesinin şartı Allah rızası için yapılmış olmak şartına bağlanmıştır. Allah rızası için yapılmamışsa Allah niçin kabul buyursun, öyle değil mi? İnançlı insan bazı sıkıntılı durumlarda kalbindeki niyet samimi olmakla birlikte, diliyle bunu söyleyemeyebilir ya da aksini söylemek zorunda bile kalabilir kalbinde olanın. Bu gerçek meşhur sahabi Ammar bin Yasir'in yaşadığı imanını koruma mücadelesinde görülmekte. Anne ve babası müşrikler tarafından çok acı verici bir şekilde şehit edilen Ammar, müşriklerin işkence ve baskılarına dayanmaya takati, gücü kalmayınca sırf işkencelerden kurtulmak için müşriklerin arzusuna uyarak putların lehinde konuşmak zorunda kalmış. Onların elinden kurtulur kurtulmaz da büyük bir endişeyle Resul-i Ekrem'in yanına gelerek başından geçenleri anlatmıştı. Hazreti Peygamber ona bu sözleri söylerken kalbinde neler hissettiğini sordu. Ammar da kalbimi iman ile huzura ermiş buluyordum deyince Hazreti Peygamber yine işkenceye uğrarsa aynı sözleri söylemesini tavsiye etmişti genç Ammar'a. Bunun üzerine kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç. Ayeti kerimesi nazil olmuştu değerli dinleyiciler. Kalpteki inanç ve niyet birinci planda olmakla birlikte, İslam'da kalp ile amelin birlikteliği esastır. Peygamber Efendimiz, Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar buyurmuştur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Kalplerinize ve amellerinize bakar. Bu vesileyle şunları da ifade etmek isterim. Bazıları insan fiillerine aşırı vurgu yapıp kişinin niyetini ve iç dünyasını hiç dikkate almazken bazıları da amelleri haşa haşa küçümseyerek niyet ve kalp temizliğini ön planda tutmaktadır. Kalplerde olanı Rabbimiz kuşkusuz en iyi bilendir. Ancak kalbimizin temizliğini öne sürerek Allah'ın nice nice ayetleriyle beyan buyurduğu, Peygamber Efendimizin hayatında uygulayıp örnek olarak örnek olduğu amelleri yok saymanın yanlışlığı apaçık ortada. Biz nasıl olur da Allah'ın gönderdiği ayetleri haşa yok sayma cüretini gösterebiliriz? İslam alimlerinin değerli dinleyicilerimiz ittifakla ortaya koyduğu husus, Allah katında makbul olanın niyet ve iradeye dayalı iman ile işlenen ilahi rızaya uygun ameller olduğu gerçeğidir. Bunu özellikle ifade edelim. İslam dini dünyada da ahirette de kişileri niyet ve amel bütünlüğü içerisinde, değerlendirmektedir. Evet, Yüce Allah kalplere bakar. Kişilerin niyetlerine ve o niyetlerini gerçekleştirmedeki azim ve kararlılıklarına bakar. Kişi niyeti istikametinde bir iş veya davranışı gerçekleştirmeye kastetmişse, Yüce Allah onun bu teşebbüsünü mutlaka elbette dikkate alır. Rahmet elçisi Peygamberimiz bu konuyu Buhari ve Müslim'de geçen bir hadisinde şöyle anlatır. İsrailoğulların içinde insanları öldürmüş bir adamdan bahseder Peygamber Efendimiz. Bu adam pişman olur yaptıklarından ve kendisi için tevbe yolu olup olmadığını sormak için bir rahibin yanına gider. Rahipten olumsuz cevabı alınca onu da öldürür. Ancak iç dünyasında hala yaptıklarının pişmanlığını yaşayan adam tevbe için yol aramaya devam eder. Ve danıştığı alim bir zat onun için tevbe kapısının her zaman açık olduğunu söyledikten sonra ona seninle tevben arasına kim girebilir? Senin tevbenle Allah arasına kim girebilir? Şöyle şöyle bir yere git. Orada Allah'a ibadet eden insanlar var. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Kendi topraklarına dönme. Çünkü orası seni suça teşvik eden kötü bir yerdir diye yol gösterir. Bunun üzerine adam kendisine tavsiye edilen tevbe ettikten sonra yola doğru koyulur. Ancak yolun yarısına geldiğinde eceli gelir ve ölür. Azap ve rahmet melekleri adamın durumu hakkında tartışırlar. Ardından Allah'ın emriyle melekler adamın gitmek istediği yere mi yoksa geldiği bölgeye mi yakın olduğunu ölçer ve adamın gideceği yere daha yakın olduğu anlaşılınca tevbesi, pişmanlığı ve niyeti sebebiyle rahmete nail olur. Peygamber Efendimizin birbirine kılıç çeken iki Müslümanın her ikisi de cehennemdedir hadisi de biraz önceki anlattığım hadisede olduğu gibi gene niyetle ilgilidir. Hazreti Peygamber'in bu sözünü duyanlar ona şöyle sormuştu. Ey Allah'ın elçisi ya Resulallah, öldürüleni anladık. İki Müslüman birbirine kılıç çekti. Öldürüleni anladık. Öldürülen cehenneme. Peki ölen neden cehenneme gidiyor? Bunun üzerine Peygamber Efendimiz çünkü o da arkadaşını öldürmeye azmetmişti, niyetlenmişti öyle ya. Arkadaşı onu öldüremeseydi o arkadaşını öldürecekti. O da buna azmetmişti, niyetlenmişti şeklinde cevap verir Peygamber Efendimiz. Açıktır ki burada ölen kişinin de azaba müstahak olmasının sebebi onun da arkadaşını öldürmeye kalkışmasıydı. Zira Peygamber Efendimiz müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır buyurmuştur. İyi bir niyete dayanmayan amel ne kadar faydalı ve güzel olursa olsun kişinin Allah'ın katındaki değerini yüceltmez. Amelsiz niyet ise kişiye sevap kazandırsa dahi sahibini sorumluluktan kurtarmaz. İşte bu programda vermek istediğimiz en özel mesaj budur. Meselenin özü budur değerli dinleyicilerimiz. Bizim için gerekli olan Allah'ın rızasını dileyerek yerine getirdiğimiz salih ameller olacaktır. İyi niyetimizle işlediğimiz amellerimiz bizi kurtaracak. Peygamber Efendimiz salih ameller yapmak istedikleri halde imkansızlıkları veya mazeretleri sebebiyle yapamayanların o amelleri yapmış gibi sevap alacağını müjdelemiştir. O bir gazve esnasında Medine'de bize katılamayan öyle kimseler kaldı ki geçtiğimiz her dağ yolu ve vadide onlar da bizimle beraberdi buyurmuştur. Birisi Efendimizle birlikte sefere çıkmıyor ve Efendimiz onlar hep bizimle beraberdi buyuruyor. Sırf onların güzel, iyi niyetleri sebebiyle. Diğer yandan bir başkası sohbetimizin başında anlattığımız gibi ashab ile birlikte Mekke'den Medine'ye hicret ediyor ama niyeti hicret eden bir kadınla evlenmek, Allah rızası değil, bir kadınla evlenmek olduğu için bu hicretinden ona hicrete verilen o hesapsız sevap verilmiyor. İşte mesele budur değerli dinleyicilerimiz. Bir başka hadis-i şerifte tüm kalbi ile içten ve samimi bir şekilde şehit olayım diye yalvaran kişinin yatağında da ölse şehitlerin makamına ulaşacağı bildirilmektedir. İşte bu hadiste samimi niyetin kıymetini göstermek için yeterlidir, öyle değil mi? Değerli dinleyicilerimiz, niyet amel ilişkisini Hazreti Peygamber döneminde yaşanan şu olay net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bedir ehlinden olan bir sahabi bir miktar parayla mescide gelmiş ve tasadduk etmesi için, o parayı sadaka olarak dağıtması için mescitte bulunan bir adama vermişti. Bu esnada babası gibi Bedir ashabı arasında olan bu sahabenin oğlu da mescide geldi. Babanın sadakasını alan kimse parayı kimliğini bilmeden sadaka sahibinin oğluna verdi. Baba bu durumu fark edince vallahi sana vermek istememiştim diyerek oğlundaki parayı geri almak istedi. Oğlu ise ihtiyacı olacak ki parayı vermeyeceğini söyleyince durumu Hazreti Peygamber'e ilettiler. Peygamber Efendimiz babaya niyet ettiğin üzere verdiğin sadakanın sevabı senindir. Evet, sen oğluna sadaka veremezsin. Oğlunun sorumluluğu senin üzerinde. Ama sen başkasına sadaka vermek istemiştin ve sadaka oğluna gitti. Niyet ettiğin üzere verdiği sadakanın sevabı senindir diyor. Sadaka oğluna da gitmiş olsa sırf niyeti sebebiyle sevap alacağını beyan ediyordu Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz dile getirmedikçe ya da fiiliyata dökmedikçe Allah ümmetimi akıllarından geçirdikleri hususlarda sorumlu tutmamıştır buyurarak, fiiliyata geçirmedikçe insanın zihnine gelen veya nefsinde hissettiği vesvese türü gelip geçici kötü duygulardan ve olumsuz düşüncelerden insanın sorumlu olmadığını açıklamıştır. Bakınız, dinimizin güzelliklerinden birisi daha, özelliklerinden birisi daha. Düşünsenize, niyet etseniz ama yapmasanız bir sorumluluk yok. Tam aksine, kötülüğe niyet ettiniz ama yapmadığınız günah yok. Ama tam aksine bir hayrı yapmayı planlasanız, buna niyet etseniz ama planı hayata geçiremeseniz bile size ecir var, size sevap var. İnsanın zihninden geçen olumsuz duygular şeytanın insanın içine attığı ve hiç kimsenin tam olarak kurtulamayacağı durumlardır değerli dinleyicilerimiz. İşte bunlar fiiliyata geçirilmedikçe günah kapsamında değildir. Bir keresinde Bazı sahabiler Efendimiz'e gelerek bazen söylemesi bile bize çok ağır gelecek şeyler içimizden geçiyor dediklerinde Hazreti Peygamber işte bu imanın açık şeklidir buyurmuştu. Zâke imanun sarihun buyurmuştu. İşte gerçek iman bu. Peygamber Efendimiz İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurmuştur. Kulum iyi bir şey yapmayı içinden geçirir de yapmazsa ona bir iyilik sevap yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik yazarım, sevap yazarım. Eğer kulum içinden bir kötülük yapmayı geçirir de yapmazsa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük, günah yazarım buyurmuştur. Bu hadis-i şerif Müslim'de ve Sahih-i Buhari'de geçmektedir. En'am suresi 160. ayette de değerli dinleyicilerimiz, kim Allah'ın huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o kimse sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Ama iyilik 10 katıyla, en az 10 katıyla değerlendirilir. Değerli dinleyicilerimiz, Allah kullarının amellerini yazmakla görevli meleklerine şöyle buyurur. Kulum bir kötülük yapmak istediğinde onu yapana kadar yazmayın. Eğer onu işlerse o zaman onu aynen olduğu gibi yazın. Eğer onu benim için terk ederse ona bir sevap yazın. Kötü düşüncenin eyleme dökülmediği sürece yazılmaması onun günah olmadığını gösterir. Düşünceden dolayı, sırf düşünceden dolayı. Düşündünüz ama yapmadınız. Bu kısmı günah değil. Kötülüğü terk etmeye sevap yazılması ise elbette kulun bu kötülüğü işlemeye fırsat bulamaması, güç yetmemesi ya da engellenmesi gibi durumlara değil. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu, rızasını gözeterek takvası gereği Allah rızası için aklından geçen kötülüğü fiiliyata dökmekten vazgeçmesi durumuna işaret etmektedir. Değerli dostlar, insanlara, canlılara ve eşyaya iyimser bakmak, onlar hakkında pozitif düşüncelere sahip olmak, hüsnü zan beslemek, hüsnü niyet taşımak Müslüman ahlakındandır. İyi düşünmek, iyi niyetli olmak insana hem dünyada hem de ahirette huzur ve saadet getirir. Niyetin temizliği, samimiliği ve ona yüklenen anlam ölçüsünde yararlı davranışlar ve salih ameller değer kazanır. Davranışlarda her zaman ahireti tercih eden Peygamber Efendimiz, Müslümanların fiillerinde geçici ve kısa olan dünyayı değil, sonsuz gerçek hayatı düşünmelerini tavsiye buyurmuş, niyette de hiçbir dünyevi karşılık gözetmeksizin sırf Allah'ın hoşnutluğunun esas alınmasını tavsiye ederek, kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanı kemale ermiştir buyurmuştur. Rabbim bizleri de imanı kemale erenlerden eylesin. Rabbim kalplerimizi güzelleştir, niyetlerimizi güzelleştir. Bizi sevdiğin kullarının, salih kullarının zümresine ilhak eyle. Bize iyi niyetlerle salih ameller işlemeyi ve rızana ulaşmayı nasip eyle. Bizi şeytanın şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin, amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Ender Doğan, ben bu yolu bilmez idim diyecek. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Yeah.
etti yürek, aynayı ben taştı gider. Aşk elinden dertli yürek, kaynayı ben taştı gider. Kerim Allah, Allah, Allah, Rahim Allah, Allah, Allah. Ol Kerime hu diyelim, hu, hu, hu deyip aşka verelim. Hu Allah, hu, hu Rahman, hu, hu Settar, hu. Aşk olduğuna yanmayanlar, öleceğin sanmayanlar, göz açıp uyanmayanlar, şöyle gaflet bastı gider. Göz açıp uyanmayanlar, şöyle gaflet bastı gider. Kerim Allah, Allah, Allah, Rahim Allah, Allah. Ol Kerime hu diyelim, hu, hu, hu, hu deyip aşka erelim. Hu Allah, hu, hu Rahman, hu, hu Settar, hu. Bu aşk bana bir düş idi, bak müyesser kılmış idi. Derviş Yunus bir kuş idi, ah içimden uçtu gider. Derviş Yunus bir kuş idi, ah içimden uçtu gider. Kerim Allah, Allah, Allah, Rahim Allah, Allah, Allah. Ol Kerime hu diyelim, hu.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, Müslümandan namaz ibadeti ne zaman ve hangi hallerde düşer? Namaz ibadeti hangi hallerde düşer diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, İbadetlerle mükellef olmak için bir takım şartlar vardır. Bu şartları taşımayan kişiler bu ibadetleri yerine getirmekle mükellef olmazlar, yükümlü olmazlar. Namazla yükümlü olmanın şartları Müslüman olmak, akıl sağlığı yerinde olmak ve buluğ çağına ermek. Bu üç şartın mutlaka olması gerekir. Bir kişi Müslüman olmalı, akıl sağlığı yerinde olmalı ve buluğ çağına ermeli ki, buluğ çağında olmalı ki, o dönemi geçmiş olmalı ki ibadetle yükümlü olsun. Bundan dolayı Müslüman olmayanlar namazla mükellef olmadıkları gibi çocuklar ve deliler de namazla mükellef değildir. Konuyla ilgili bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz 3 sınıftan sorumluluk kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, ergenlik çağına varıncaya kadar çocuktan ve akıl sağlığına kavuşuncaya kadar deliden buyurmuştur. Hanefilere göre sadece başını hareket ettirerek dahi namaz kılmaya gücü yetmeyecek derecede rahatsız olan kimseye bir şey gerekmez. Eğer bu hastalıktan ölürse kaza etme imkanı bulamadığı için borçsuz olarak Allah'ın huzuruna çıkmış olur. İyileşmesi durumunda ise kılamadığı namazları bir günlük, yani 5 vakit namazı geçmezse kaza etmesi gerekir. Sayı bundan daha fazla olursa, yani aylarca veya yıllarca sürdüyse, kişiyi sıkıntıya sokmama gayesiyle sahih olan görüşe göre o kimseye kaza da gerekmez. Bir gün ve bir gece veya daha az baygın olan kişinin durumu da aynıdır. İmam-ı Şafii Hazretleri bayılma tam bir namaz vakti olursa da kaza gerekmeyeceğini de söylemiştir. Hayatını yatalak olarak geçiren kişi eğer yataktan kalkıp abdest alamıyorsa veya abdest aldıracak birini bulamıyorsa yanında bulunduracağı tuğla, kiremit veya taş gibi bir madde üzere teyemmüm eder. Yatağından doğrulmaya ve kıbleye yönelmeye tek başına imkan bulamayan kişi, kendisine yardım edecek kimse de olmadığı takdirde yerinden doğrulmadan yüzünü çevirebildiği kadar kıbleye çevirerek yattığı yerde namazını ima ile kılar. Kendi başına teyemmüm edemeyen ve bu konuda kendisine yardım edecek birini de bulamayan kişi kendisini abdestli gibi sayarak isterse namazını ima ile kıyar. İsterse kazaya bırakır. İyileşmesi halinde kaza eder. İyileşmeme durumunda ise kendisinden yükümlülük düşer. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bir kişiden namaz yükümlülüğünün ortadan kalkması öyle çok basit, öyle çok sıradan, öyle çok kolay bir şey değil değerli dinleyicilerimiz. Bir başka dinleyicimiz gene namazla ilgili bir soru soruyor. Rekat sayıları ve kılınış şekilleri nasıl, neye göre belirlenmiş hocam diyor. İbadetler tevkifidir. Yani hem farz olur gerekçelerinin hem de uygulamalarının her yönüyle akılla bilinmesi her zaman mümkün olmayabilir. Her zaman mümkün değildir. İbadetlerle ilgili hususlar Kur'an'da genel olarak emredilmiş, Hazreti Peygamber'in uygulamasıyla belirgin hale gelmiştir. Kur'an'da namazların belli vakitlerde farz kılındığı Nisa suresi 100. ayette belirtilmiştir. Farz kılındığı ve kıyam, kıraat, ruku ve secde gibi bir takım rükünlerin olduğu bildirilmiş. Ancak söz konusu ibadetin detayları ve namaz içerisindeki yapılması gereken diğer davranışlarla ilgili hususlar Hazreti Peygamber'in sünnetine bırakılmıştır. Peygamber Efendimiz'in uygulamasına bırakılmıştır. Bütün bunların bir ifadesi olarak da Peygamber Efendimiz beni namazı nasıl kılarken gördüyseniz siz de öylece kılınız buyurmuştur. Buna göre namazla ilgili genel hüküm, rükün ve şartlar Kur'an'la bildirilmiş. Ayrıntılar ise Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle belirlenmiştir değerli dinleyicilerimiz. Bir soruya daha cevap verelim vaktimiz içerisinde. Baskı altında yapılan nikah akdi geçerli midir hocam diyor bir başka dinleyicimiz. İslami hükümlere göre nikah, evlenme gibi dini açıdan bir engel bulunmayan kadın ile erkeğin şahitler huzurunda birbiriyle evlenmeleri konusunda karşılıklı rızalarını ifade etmelerinden ibarettir nikah. Karşılıklı rızalarını şahitler huzurunda. Evlilik, bir erkekle bir kadının ömür boyu birlikte yaşama, hayatın iyi ve kötü yanlarını birlikte omuzlama ilkesine dayandığı için evlenecek olanların rızasının bulunmadığı bir nikah, Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre geçerli olmaz. Çünkü onların kendi rızalarının olması gerekir. Eşlerden birisi ölüm, şiddetli dayak veya uzun süreli hapis korkusu altında evliliğe zorlansa böyle bir nikah fasit olur. Bu konudaki dayanıkları Hazreti Peygamber'in ümmetimden hata unutma ve yapmalar için cebir ve tazyike maruz kaldıkları şeylerin sorumluluğu kaldırılmıştır ümmetimde hadisi şerifidir. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki o uzun yıllar uygulamaya bakıyorsunuz. Oradaki uygulama aynen böyledir. Dolayısıyla sonuç olarak özellikle şunu ifade etmek isterim. Anne ve babaların çocuklarının ilerideki yaşantılarında mutlu bir yuva kurmaları için gayret göstermeleri doğru ve gerekli bir davranıştır. Anne ve babaların evlenecek gençlerin makul isteklerine ve hür iradelerine saygı duymaları da gerekir. Ve onlara baskı uygulamamaları gerekir. Çünkü nikah evlenecek kişilerin kendi hür iradeleriyle yapacakları bir sözleşmedir, bir anlaşmadır. Bu konuda evlenecek kimselere anne ve aile efradı bir baskı uygulamalıdır diyerek bu soruyu da cevaplıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün de sizden Erkan Mutlu'nun söyleyeceği Dü Cihan ilahisiyle veda ediyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.